Ayrım 20.
Bir ocak demirciler ocağı piri en son ocak sönüp giderken 10 bin, 100 bin yıl sonra Pir Haydar, son pir ona bir kılıç yapıyor. 11 yıllık ellerin hünerinden sonra. Bu kılıç 30 yılda değil, 10 bin, 100 bin yılda dövüldü. Bir daha da dövülmeyecek. Demir, demir olduğundan bu yana bu kılıcı biz İsmet için döveriz. Bu son kılıç da ona nasip oluyor. Daha ne ister? Kerem kılıç dövmeyecek. Kerem kılıç dövmeyecek. Bunu böyle bilesiniz. Kerem kılıç dövmeyecek. Tepeden tırnağa eti çekilerek bütün bedeni arı sokmuş gibi sızılayarak, dökülerek titredi. Şu akıp giden kalabalığa durdurmak, onlara bağırmak, bağırmak, bağırmak. Farkında değil misiniz? Kerem kılıç dövmeyecek. Kerem başını aldı da gitti. Bana bir sağlıcı alan kal demeden gitti. Kerem kılıç dövmeyecek. Duydunuz mu hay insanlar? Kalabalık ışığa battı çıktı. Gölge oldu her şey. Işıklar, uzun yapılar, kırmızılar, maviler, turuncular, yeşiller, morlar, uzun ışık direkleri, ışık tarlaları, ışık ormanı, er ormanı, her şey gölgeleşti, uçuştu, yundu, arındı. Gölgeler uzun, kısa, ışıktan, heybetli, ta göğe ağan, sonra ufalan, taş gibi ağır, düşen, dönen, dönen, dönen. Kerem bir daha kılıç yapmayacak. Kılıç, kılıç dövmeyecek. Elindeki kılıcı gözlerine kadar kaldırdı. İsmet, İsmet, İsmet, şunu bir iyice ne bilesin ki bu son, son, son, son. Şu dünyanın bundan böyle görüp geleceği son güzel kutsal kılıç bu. Budur İsmet. İsmet kılıcı görünce sevinir. Haydar Usta'ya bağırır. Kalk der. Kalk ayağa. Sen değil, biz senin huzurunda niyaza gelmeliyiz. Kalk, kalk, kalk ayağa. Bizim gibi bin tane paşa her zaman gelir, her zaman gider. Ama bir Haydar Usta dünyaya bir kere gelir. O da gidince bir daha hiç gelmez. Herek Kerem de demir dövmeyince, kılıç sevmeyince, bir koca ocak Haydar Usta'yla şu yeryüzünden çekip gidince, kalk, kalk ayağa, biz sana niyaza duralım. İsmet akıllı, paşa, büyük, eski gün görmüş, insan bilir insanlığın kıymatın. Sonradan sonraya beyliğe yeten zalim olur, el kadrini ne bilir, varıp gübreliğe konan kargalar, has bahçede gül kadrini ne bilir. Hele otur yanımda Haydar Usta, ne güzel, ne hünerli ellerim var Haydar Usta. Demek siz bir ateş denizinden 10 bin yıldır bu kılıçları süzme çıkarırsınız ha? Öyle mi Haydar Usta? Demirden değil, yalımdan süzersiniz bu kılıçları. Öyle mi Haydar Usta? Bu kılıcı, şu elindeki kılıcı 10 bin yılın yalımından süzdün ha? Öyle mi? 10 bin, 100 bin yıldır dünyanın bütün yalımlarını toplayıp onlardan bir tek kılıç süzdünüz, öyle mi? Demirciler ocağı kimse bilmez ne zamandan bu yana yanar. Bir köz, bir kıvılcım, bir yalım selidir ki, gözü, kaynağıdır ki bu ocak ta dünya kurulduğundan bu yana şu ulu topraklar üstünde akar gelir, akar gelir. Yalımdan kılıç süzerler, Kerem kaçtı gitti, Kerem demir dövmeyecek, kıvılcımlardan kılıç süzerler. Işıklardan, şimşeklerden, yıldırım çekirdeğinden kılıç süzerler, Kerem ışık dövmeyecek. Coşkulu, bitkin, umutsuz, umutsuzluğunu umut, ölümü dirim yaparak Haydar Usta Ankara'da demiryolu istasyonunun karşısındaki elektrik direğinin altında durmuş İsmet Paşa'yı, torunu Kerem'i düşünüyordu. Umutsuzluğu arttıkça bu iki insana karşı güveni, sevgisi çoğalıyordu. Sonucu biliyor, kötü akıbeti semtine uğratmıyor, düşüncelerinden kovuyor, sevinçli, İsmet'in kendisini nasıl, ne güzel karşılayacağını düşünüyor, mutlulanıyordu. Işıktan yalım süzeriz, döveriz. Yalımdan kılıç, 10 bin yıldır, 100 bin yıldır, kılıçtan ışık süzeriz. Kalabalık seli yavaş yavaş seyrekleşiyor, koşuşmalar, telaşlar azalıyordu. Bu şehirde insanlar oğul vermiş arıya benziyorlar. Birikmişler kovanın ağzına, sıvanmışlar üst üste, yiyorlar birbirlerini. Kanatları durmadan titreyen, ipileyen, korkak. Bu şehirde insanlar bir hoş ve karıncaya benziyorlar. Körelerine yağmur suyu dolup da dışarıya uğramış, ıslak güneşin alnında kurulanan, donmuş gibi yüzü sarı karıncalara benziyorlar. Haydar Usta oldum olası kendini olağanüstü bir varlık sayardı. Şimdi yüreğindeki duygular şu anda bambaşkaydı. Şimdi şu anda bir yandan kendini Toros'un yücesinden inmiş bir ermiş, bir yarı tanrı sanıyor, bir yandan da ayaklar altında sürüklenen bir yaprak gibi kimsiz kimsesiz, eli kolu tutmaz bir bebek gibi çaresiz sayıyordu. Ah Kerem ah! İri bir adam geçiyordu önünden. Uzun, makas görmemiş kara bıyıkları onun çocuksu yüzünü sertleştiremiyor, aslında daha da çocuklaştırıyordu. Haydar Usta onun önüne geçti. Dur kardeş dedi. Adam durdu. Buyur Erenler dedi. Bir isteğin mi var? Birbirlerini anlamışlardı. Yan yana yukarı doğru yürüdüler. Nereden Erenler? Bir hizmet mi? Haydar Usta baştan aşağı ona her şeyi anlattı. Soluk aldı. Yorulmuştu. Bakanlıklara dönmüşler yürüyorlardı. İşte böyle. Bizim dirimiz, dirliğimiz Hasan Hüseyin kardeş. Hasan Hüseyin hele şurada bir yerde oturalım da iyice konuşalım dedi. Bir kahveye yürüdüler. Hasan Hüseyin, paşayı bulmak zor dedi. Karaçullu obasından demirciler ocağı piri diye haber salsak? Hasan Hüseyin bir şey söyleyemiyor. İsmet Paşa demirciler ocağı pirini takmaz diyemiyordu. Haydar Usta'nın olağanüstü coşkusuna katılmış bir çare düşünüyordu. Sonunda, hak Erenler dedi. Maşallah Horasan'dan geldiğin gibi duruyorsun. O günkü gibi, 1000 yıl önceki gibi. Bu sözler Haydar Usta'yı çok sevindirdi. Asıl azmaz, yol tezikmez diye gürledi. Hasan Hüseyin'le karşılaşması onu yavaş yavaş kendine getiriyordu. Bu gece biz de kalalım da yarın paşayla görüşme yolunu ararız. Ne dersin Erenler? Sabah ola hayır ola dedi Haydar Usta. Kızılay'da bir dolmuşa bindiler, gece kondulara vardılar. Haydar Usta'yı görenler birbirlerine hemen haber vermeye başladılar. Horasan'dan ulu bir pir gelmiş Hasan Hüseyin'in evine. O gece Hasan Hüseyin'in evi doldu doldu taştı. Gelenler Haydar Usta'ya niyaza duruyorlardı. O kadar çok insan gelip Haydar Usta'ya niyazda bulundu ki, usta bütün şehir kendisinin Ankara'ya geldiğini haber almış sandı. Bu kadar insan duyar da gelir niyaza durur da, İsmet duymaz mı? Asıl ölmez, yol tezikmez. Horasan'dan kalktık sökün eyledik, düşürdüler bizi tozlu yollara. Haydar Usta o gece rahat, ince tüy gibi bir çocuk uykusuyla uyudu. Sabahleyinde 20 yaşındaki bir gencin çevikliğiyle yatağından kalktı. Kahvaltı getirdiler, iştahla yedi. Akşamdan duymayanlar, gelip de Horasan'dan gelen eri göremeyenler akın akın Hasan Hüseyin'in evine gelmeye başladılar. Arkaları ancak gün kuşluk olduktan sonradır ki kesildi. Haydar Usta tok, gür, çın çın eden sesiyle bağırdı. Yavrum Hasan Hüseyin, şimdi beni artık İsmet'e götür. Bir Horasan eri gelmiş, seni görmek dilerdi. Hadi kalkalım. Dolmuşa bindiler, ulusta indiler. Haydar Usta sevinçten uçuyordu. Şimdiye kadar başına böyle güzel bir devlet kuşu konmamıştı. Her şey yerli yerine oturacak, bunca çektiklerini unutacak, iyi günlere kavuşacaklardı. Biraz daha bekle Karaçullu, biraz daha diye yönünü Çukurova'ya dönüp içinden geçirdi. Biraz daha Kerem, sen de obadan kaçtığına, demirciler ocağını öksüz koyup gittiğine iyi etmedin yavrum. Hasan Hüseyin Haydar Usta'yı Halk Partisi'nin merkezine götürdü. Haydar Usta'yı onun isteğini anlattı. Bekleyin paşa gelecek dediler. Beklediler, öyle oldu. Hasan Hüseyin peynir aldı, yediler, beklediler. İkindi oldu, çay içtiler, beklediler. Akşam oldu, beklediler. Sarı benizli adamlar odadan odaya girip çıkıyorlar, şöyle durup bir Haydar Usta'ya bakıyorlar, sonra hemen yürüyorlar. Bir durup bakıyorlar, donuk yüzleri gene de donuk, itip gidiyorlar. Demirciler piri Haydar Usta gelmiş, seni görmek diler diye haber saldın mı Hasan Hüseyin'im? Sana da çok zahmet verdik. Estağfurullah dedi, söyledim onlara, Haydar Usta bekliyor dedim. İçeriye gitti, bir takım odalara girdi çıktı, geri geldi, yüzü asılmıştı. Bizi boşuna beklettiler dedi. Paşa gelmeyecekmiş. Yarın da öbür gün de gelmeyecekmiş. Evine gideriz dedi Haydar Usta. Başka çare yok dedi Hasan Hüseyin. Burada bir ay bekleyemezsin. Ne diyorsun diye gözleri parladı Haydar Usta'nın. Sen ne diyorsun? Benim burada bir dakika bile kalmam için bir ölüm dakikası. Ölüm, onlar orada her an ölüyorlar. Çukurovalı'nın zulmü altında her an can veriyorlar. Yarın paşayı görüp fermanını almalıyım. Hasan Hüseyin'in dili varıp da işin aslını bir türlü Haydar Usta'ya söyleyemiyordu. Söylese ne olurdu? Hiç. Kafasını takmıştı. Haydar Usta İsmet Paşa'yı görecek, Ondan sonra da boyunun ölçüsünü alacaktı. Başka türlüsü onu yolundan çevirmenin mümkünü yoktu. Ne söylesin de yüreğini incitsin. Ustam, dedi Hasan Hüseyin, ben yarın Çorum'a gidiyorum, işim var. Senin yanına iki delikanlı veririm. Seni paşanın evine götürürler. Daha iyi olur, dedi Haydar Usta. İsmet'i evinde görmek, ona tanrı konuğu olmak daha iyi olur. Biz burada beklemekle hata işledik. İsmet belki alındı bu işe, hakkı da var. Evi dururken insan buraya gelir mi? Hasan Hüseyin bir şey söylemedi. Eve gittiler. Ev dün geceden daha çok dolup taşıyordu. Horasan'dan bir demirci pirinin, ulu bir erin geldiği Ankara'daki bütün canlara duyurulmuştu. Bu sabah dünkü sabahtan da daha dinç kalktı Haydar Usta. Yanına verilmiş delikanlılarla yola düştüler. 3 kere dolmuş değiştirip 500 metrede yürüdükten sonra Pembe Köşk'ün kapısına vardılar. Delikanlılar Horasan Piri Haydar Usta'nın karşısında el pençe divan duruyorlar, saygıdan nasıl davranacaklarını, ne edeceklerini şaşırıyorlardı. Haydar Usta kapıya dayandı. İki asker geldi, arkasından bir de sivil kişi. Ne istiyorsun baba? İsmet'i göreceğim. Ne için? Ona dersin ki Horasan ellerinden, bu Horasan eri sözünü burada, Ankara'da kendine yakıştırmışlar. Bundan dolayı ona görülmedik hürmeti göstermişlerdi. O da bunu benimsemişti. Horasan erenlerinden, iyi dinle oğul, demirciler ocağı piri Hasan Usta gelmiş, tanrı konuğu olarak. İyi dinle, sözlerimi kulağının arkasına atma. Demirciler ocağı piri Haydar Usta, 1000 yıllık kutsal emanetiyle gelmiş, tanrı konuğu. Seni görmek dilerdi. Adam gitti, gelmedi. Haydar Usta bir bekledi, iki bekledi, ne gelen var ne giden. Delikanlılar utançtan büzülmüşler, Horasan pirinin karşılaştığı bu kabalıktan dolayı yerin dibine geçiyorlar, işlerinden İsmet Paşa'yı atıp tutuyorlardı. Kim oluyor, kim oluyordu da bir Horasan erini kapısında bekletiyordu? Sen 1 yıllık İsmet Paşa'sın, o 10.000 yıllık demirciler ocağı piri Haydar Usta. Haydar Usta'ya o kadar saygıları olmasa kolundan tutup gel pirim gel, gel de gidelim bu adamın evinden, kim oluyor o diye sürükleyip götüreceklerdi. Haydar Usta incelikle gene kapıya vardı. Askerler, yavrum askerler, yiğitlerim, o adam İsmet'e beni haber verdi mi acaba? Askerlerden birisi, baba hiç bekleme dedi, sana açıkçasını söyleyeyim, her gün bu kapıya 100 kişi gelir, paşa kimseyi görmek istemiyor. Ne demek o, ne demek, diye gürledi Haydar Usta. Ben 30 yıldır ona varmayı dilerim. Öyle oldu, delikanlılar ona gidip ekmek içinde kebap alıp geldiler. Haydar Usta duvarın dibine çöküp kebabını yedi. Birkaç sefer daha kapıya gitti. O adam daha gözükmemişti. Derken ikindiye doğru köşkün kapısında bir otomobilden gözü gözcekli, başı kelleşmiş, kalkık kaşlı, kalın çeneli bir adam indi. O adama kapı ardına kadar açıldı. Haydar Usta az daha davranmasa, gaflete gelse fırsatı kaçırıyordu. Haydar Usta hemen adamla kapı arasına fırladı. Dur kardeş, dedi, dur kardeş, sen İsmet'in evine mi gidiyorsun? Oraya, dedi adam alışkın bir yüzle, bekledi. Bana Horasan erlerinden demirciler ocağı piri Haydar Usta derler. Kılıcı toprağı nasıl geldiğini, bu gece kimlerde, hangi canlarda kaldığını yarım yamalak, coşkudan tıkanarak anlattı. Burada ona canlar nasıl davranmışlar, onu nasıl yüceltmişlerdi. Tam 30 yılda onu görmek dilerim, hem de tanrı konu olaraktan kapısına geldim. Adam acele ediyordu. Bekle bekle, burada bekle, paşayla şimdi geleceğiz. Konuşur, kılıcını ona takdim edersin. Toprak işine gelince o çok zor. Paşa bu işle ömrü boyunca uğraştı, uğraştı ama... Adam hızla yürüdü gitti. Haydar Usta'nın yüreğine su serpildi. Demek paşa onların kışlak meselelerini bütün ömrü boyunca dert edinmişti. Başka bir zaman olsa Haydar Usta tanrı konuğu deyip de içeri alınmamasına çok içerlerdi. Şimdi kızmak, öfkelenmek aklına bile gelmiyordu. Az sonra önde İsmet Paşa, arkada o adam evden çıktılar. Delikanlılardan birisi, pirim dedi, o önden gelen var ya, işte İsmet Paşa o. Hemen geriye karşı kaldırıma çekildi. Vay vay, dedi Haydar Usta, bu tintin, serçe gibi sekerek gelen, bir avuç saçları dökülüp buruş buruş olmuş kocayı hiç gözü tutmadı. İnsanın işe yaramazının, zulüm etmişinin yüzü kocayınca böyle buruş buruş olur, dağarcık gibi kötü kırışır. Karşısına geldi, önünde durdu. Gözleri yuvalarında korku, telaş içinde fıldır fıldır döndü. Haydar Usta kılıcı ona kutsal bir emanet gibi elleri üstünde uzattı. "Al İsmet," dedi. "30 yılda yaptım bunu sana. Hani Rüstem Usta, Çebi hocasının demircisi, bundan çok önce, senden önceki paşaya 15 yılda. Padişah ne demiş? Ne demiş? O kılıcı görünce, dile benden ne dilersen Rüstem Usta demiş. O da kışlak demiş. Padişahtır bu. Aydın elini bir kılıca bağışlamış. Rüstem Usta kökten sürme demirci değil. Daldan eğme, çıraklıktan yetme. Ben bu kılıcı 30 yılda, tam 30 yılda senin için dövdüm. Rezil olduk Çukurova'da. Çok rezil. Al bunu, al şu kılıcı." Haydar Usta'nın paşaya uzattığı kılıcı yanındaki gözlüklü adam aldı, kınından çekti. Belli ki bu işlerden anlıyordu. Kılıcı görünce gözleri parladı. "Bakın paşam, bakın ne güzel," dedi. "Bizim Toros yörükleri böyle kılıçlar yaparlar hala. Ne kadar ne kadar haklısınız, ne kadar." Kılıcı evirip çevirip inceliyordu. Paşa durmuş, bir kılıca, bir Haydar Usta'ya bakıyordu, gözlerini kirpiştirerek. Haydar Usta akan bir sel gibi durmadan obasının çukurda çektiğini anlatıyordu. Paşa öfkeli mi, küsmüş mü, kızgın mı, kıvançlı mı belli olmayan bakışlarla bir kılıcı, bir Haydar Usta'yı süzüyordu. Sonunda kılıcı dazlak kafalı adamın elinden aldı. Bir süzdü, gülümsedi. Haydar Usta'yı uzatırken "çok güzel, çok güzel," dedi. "Çok güzel." Kılıç Haydar Usta'nın elinde kala kaldı. İsmet Paşa bu arada tintin sekerek yürüdü gitti. Kendini bekleyen otomobile bindi. Otomobil hareket etti. Haydar Usta sallandı. Otomobilin arkasından koşmak, onu yakalamak, ona daha bir şeyler söylemek istedi. Yerinden kıpırdayamadı. Sağa sola rüzgardaki kavak ağacı gibi sallanıyordu. Sıkı sıkıya tuttuğu kılıç ellerinden kaldırımın taşlarına kaydı, çınladı. "Çok güzel, çok güzel. Kılıcın hası, suyunu tam kıvamında almışı işte böyle olur. Sert bir yere çarpınca gerilmiş çelik tel gibi işte böyle çın çın öter. İşte böyle pürüzsüz bir sesle çınlaması uzun uzun dalgalanarak azalarak biter. Çok güzel, çok güzel. Camlar, kırmızılar, yeşiller, ağaçlar, mızraklar, topraklar, otomobiller döndü, kırıldı, parça parça oldu. Gökten aşağı kırağı gibi pul pul, paramparça, tuz buz gibi döküldü, saçıldı, savruldu. Haydar Usta'nın bacakları büküldüler, kaldırıma çöküverdi, kılıcının yanına. Bir bu, ışıklar, bölük pörçük gölgeler, uzayan, kısalan, dönen, kırılan, savrulan bir fırtına. Uzun yollar, ayak kokuları, kayalar, otobüsler, Çukurova düzlüğü, akan kanlar, Hasan Hüseyin, ileride sinmiş kalmış, iki elleriyle yüzlerini örtmüş delikanlılar. Kerem Ali, ağaçlar, yangınlar, karanlıklar, ışıklar, lime lime, yol yol, tuz buz, karma karış savrulan. İki eliyle yüzlerini kapamışlar. İsmet Paşa kaçıyor, ince bedeni, yaşlı bükülmüş bedeni, bacakları uzuyor, uzun uzun. İsmet Paşa soluk giyitinin içinde upuzun, incele incele koşuyor kopacak gibi. Kılıçlar düşüyor kaldırımlara, çın çın çın çın çın. Çok güzel, çok güzel, çok. İşte kılıcın hası böyle olur. Bir sert yere değmeye görsün, düşmeye görsün. Çın çın öter, çın çın. Çınlaması uzun uzun dalgalanır. Çın. 10 yıl mı oluyor, 15 yıl mı? Beydili obası beyi Himmet Bey bir gün Sabit Ağa'ya geldi. Sabit Ağa'nın kaç dönüm olduğunu, kendisinin de bilmediği büyük bir çiftliği vardı. Himmet Bey Sabit Ağa'nın önüne bir kocaman torba altın attı. "Bunları al da bize yerleşeceğimiz biraz toprak ver," dedi. "O kadar çok toprağım var ki üstüne bizim gibi 20 oba daha yerleşse sana da gene bir devletlik yer kalır." Sabit Ağa ona "Doğrusun Himmet Bey, haklısın," dedi. Altınları saymaya başladı. Uzun uzun sayıp bitirdikten sonra "Siz," dedi, "bu kadar altına benim toprağıma yerleşemezsiniz. Himmet Bey, bütün varımız bu. Ne varsa topladım getirdim. Gerisi senin vicdanına kalmış." Pazarlığa tutuştular. Beydililer toprağa yerleşecek, ekip biçecekler, hayvanlarını otlatacaklar. Geriye kalan parayı da beşe bölecekler. 5 yıl içinde borçlarını ödeyip toprağın topusunu alacaklar. Kasabaya gidildi, senetler yazıldı, tanıklar önünde noterden imzalar onaylandı. Beydililer Sabit Ağa'nın toprağına köy kurmaya başladılar. 5 yıl oldu, 6. yıl oldu. Sabit Ağa onlardan senedi gösterip gene para istedi. 7. yıl oldu, Sabit Ağa gene para istedi. Artup bu parayı ödeyemez hale gelmişler, neleri var neleri yok satmışlardı. 8. yıl Sabit Ağa'nın istediği parayı veremediler. Ağa bunun üstüne ekinlerine, hayvanlarına haciz koydurdu. Harmandan ekini, kamyon kamyon, ovadan sürüyü çekti götürdü. Beydililer o yıl çok zorluk çektiler. Az daha açlıktan kırılıyorlardı. Himmet Bey hükümete, mahkemeye gitti. 5 yıl değil, aynı parayı 50 yıl ödeyecekti. Kanuna başvurdular. Başka hiçbir yolu yoktu. Senet sağlamdı. Parayı ödeyeceklerdi. 9. yıl oldu, gene haciz, gene yoksulluk. Açlıktan ölmemek için çoban durdular, yanaşma oldular. Toprağa yerleştiklerine de, yerleşeceklerine de 1000 pişmandılar. Çok ahuzar ettiler. Süleyman Kahya attan indi. Atının başını uzun boylu, paramparça giyimli bir yanaşma tuttu. Derviş Bey evde mi? Evde dedi yanaşma. Süleyman Kahya geldi dersin. Yanaşma atı götürdü, ahıra bağladı. Koşarak konağa çıktı, geri döndü. Merdivenden bağırdı. Bey seni bekliyor. Süleyman Kahya dimdik merdivenlere yürüdü. Selamun aleyküm. Derviş Bey onu kapıda karşıladı. Aleyküm selam dedi, kucakladı. Kaç yıl, kaç yıl oluyor görüşmeli Süleyman Kahya? Unuttun gittin bizi, unuttun gittin. Biz kardeşlik değil miyiz? Kan kardeşi hem de soy kardeşi. Daha 50 yıl öncesine kadar biz de sizinle birlikte konup göçmez miydik? Derviş Bey'in babası o devrin okuryazarıydı, din adamıydı. Maraş medresesinde okumuş, büyük müderrislerden icazet almıştı. İsyandan önce de gidip Kozanoğlu'na kapılanmıştı. Kozanoğlu ayaklanmasında onun da parmağı vardı. Ayaklanmadan önce burası onun kışlağıydı. Ayaklanmadan sonra bütün kışlağı aldı, buradan ta Anavarza'nın dibine kadar çiftlik yaptı. Tapusunu çıkardı. Sonra da karşıdaki bataklık Akçasaz yıllar geçtikçe küçüldü. Bataklık küçüldükçe Derviş Bey'in çiftliği büyüdü. Gün geçtikçe de büyüyordu. Çiftliğe kaçıp giden Ermenilerin tarlaları, çiftlikleri de katılmıştı. Sessizce her geçen gün çiftliğin biraz daha büyümesi için bir sebep getiriyordu. Süleyman Kahya, halimiz çok kötü dedi. Bu yıl ayak basacak bir yer bulamadık. Derviş Bey'in gösterdiği sedire oturdu. Derviş Bey'in kalın dudakları, çıkık elmacık kemikleri, iri gözleri, ak saçları, düşük bıyıklarıyla yüzü sert, zalim, merhametsizdi.